Bundan önceki programlarda girizgah en başından olmuş idi Fatih abi. Ve bugünkü programda da neresinden devam edeceğiz?
Efendim, daha evvelde arz ettiğimiz gibi hangi amel olursa olsun bir tefekkürün ve idrakin neticesinde bunlar değer ve kıymet kazanır. Siyer-i Nebi hususunda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını okurken, hatta hadisi şeriflerini okurken, hatta Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okurken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin din hayatımızda, kendi hayatımızda ve nefsani ruhani çerçevemiz içerisinde nasıl muazzam bir nur olduğunu idrak etmeden, bu nurun bidayetini bilmeden, bu nurun nihayetinde nasıl bir hale insanı, alemi büründürdüğünü fark etmeden bu mevzuatı okumak, etmek, bir şekilde uğraşmak netice vermeyecektir. Kuru malumat olmaktan öteye gitmeyecektir. Deyu, bizler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurunun yaratılışına, hilkati aleme, alemlerin yaratılışına ve alemlerin yaratılmasına zemin olan, nüve teşkil eden, bu alemlerin mebdei sayılan Hazreti Peygamber'in nuruna ait malumatı en önce zikretmek istedik. Hemencecik özetlersek, Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ruhlar aleminden evvel peygamber olmasını murad etti. Peygamberlerin gönderilmesine sebep dahi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di. Hazreti Peygamber'in kemaliyetini, ekmeliyetini, efdaliyetini anlamamız, idrak etmemiz ve Hazreti insan noktasından bakıldığında alem-i kübra olan insanın, büyük alem olan insanın nasıl bir cevher olduğunu tanımak noktasında da Hazreti Peygamber'in nurunun nasıl yaratıldığını anlatmış, o ifadeleri burada zikretmiştik. Şimdi müsaadenizle bundan sonra Siyer-i Nebi dersimiz, programımız belli metinler okunarak, zatenizin okumasıyla, kıraatiyle beraber belli metinler okunacak. O metinler üzerinde hem daha toplu gitmiş olacağız, hem de aralarda girdiğimiz bazı izahatla, zenginlik demeyeceğim ama adı üstünde izahat niteliğinde bazı aralara girerek, eyvallah, cümleler kuracağız. Bazı mevzuları açacağız inşallah. Şimdi bu 2-3 programın özeti mahiyetinde metinden, dinleyenlerin de fazla dikkati dağılmadan bir metinden başlayacağız. Nur-u Muhammedi'yi anlatan kısaca bir malumatı tekrar zikredeceğiz. Sonradan inşallah iki cihan serveri Efendimizin pak nesillerine, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ve bu meyanda Mekke şehrine nasıl nurun yaratılışında Hazreti Peygamber Efendimiz bütün nurların evveliydi, bütün beşer o beşer yaratılacak diye yaratıldı, aynı şekilde Allah belli mekanlara da bu hususiyeti vermiş. Bazı yerler şehirlerin anası sayılacak şekilde, nüvesi sayılacak şekilde zuhur etmiştir. Ona da dikkat çekeceğiz. Fakat biz konuyu dağıtmadan daha fazla, bugün Nur-u Muhammedi'nin yaratılışı, Nur-u Muhammedi hakkında hızlıca bir malumatı sizin güzel kıraatinizle, okuyuşunuzla dinleyicilerimize aktaralım. Bu arada bu konuşmayı yaparken arkadaşlarımız, bizi dinleyenler, vakti müsait olanlar ellerine herhangi bir Siyer-i Nebi almışlardır ümit ediyorum. Onu okuyabilirler. Bizi buradan takip edebilirler. Belki gönderecekleri e-maillerle, efendim radyonuza mesajlarla konuyu ne kadar takip ettiklerini de görme fırsatı bulacağız.
Eyvallah.
Buyurun efendim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Buyurun.
Allah Teala için zaman ve mekan düşünülemez. O, zaman ve mekan kayıtlarından münezzehtir. Ezelde yalnız kendisi var olan ve var olmak için başka bir var ediciye muhtaç olmayan Cenab-ı Hak, bilinmeyi ve bu bilinmenin icabı olarak ibadetlerle tekrim olunmayı murad ettiğinden, alemi kesret, çokluk alemi, yani kainat denilen masivallahı yaratmıştır.
Evet, şimdi burada duralım. Allah Teala ezelin ezelinde. Ezel diyebileceğin kavram dahi yok. Ezel de bir zamanın başlangıcı. Ezelin de ezeli var. Var mı? Var. Ezel mahluktur. Ezelden evvel de Allah vardı. Bilebildiğin en ezel ne? Hazreti Allah. Ama ezelle başlamıyor Hazreti Allah. Ezelden evvel de vardı. İşte biz o ifadeyi anlatmak için ezelin ezelinde Hazreti Allah kendi güzelliğinin, kudretinin, ilahlığının Rab olduğunun bilinmesi için kesret alemini, çokluk alemini yarattı ki bu çokluk alemi de nihayetinde onu bilsin, onun Rabbi olduğunu bilsin ve ona ibadet etsinler de hem onlar ihsana mazhar olsunlar böylece, hem de Allah murad etti ya büyüklüğünün bilinmesini, Allah Teala'nın da muradı gerçekleşsin. Buraya kadar okuduğumuzun bir başka şekilde anlatımı da bu. Buyurun.
Bu yaratışta ilk önce husule gelen bir nurdur. O nurda hakikati Muhammediyenin özü, aslı ve mayasıdır. Nasıl ki kıymetli bir mücevher çıplak bir surette takdim edilmez ve etrafına bir takım süslü ambalajlar konursa, bütün varlıklar da Nuri Muhammedi karşısında o mevkidedir.
Demek ki anlaşıldı ki Cenab-ı Hak Nuri Muhammedisini ezelin ezelinde bilinmekliğini murad ettiği anda o murat üzere, o muradına binaen, o kastına binaen Hazreti Peygamber'in nurunu yarattı. Bunun böyle de olması icap eder. Aklen de icap eder. Naklen de icap eder. Niçin? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sonradan peygamber olmadığı, ona gelecek olan tevhid itikadının güzelliklerin, o imani güzelliklerin hep zamanların icadı olmadığından dolayı, daha ezelde bu karar çıktığından dolayı, en son gelecek nebinin en evvelce murad edilmesi aklen de lazımdır. Hiçbir bahçıvan tohumu atarken bak adam attı da şimdi hasat yapıyor, ya sen bunu düşünmüş müydün diye çiftçiye bir soru sorsan, çiftçi sana şöyle delirdin mi kardeşim sen der yani. Hakkını mı kaçırdın sen? Ya bu mısırın sen böyle olacağını anladın mı? Bu buğdayı sen böyle fark etmiş miydin? Ya hiç aklına gelir miydi bu fidanı dikerken sen bu elmayı bir gün gelecek toplayacaksın diye bir çiftçiye sorsan, bir ziraatla meşgul olan bir insana sorsan, ne yapar? Onu istihza mevkiinde sorduğunu zanneder de seni kale bile almaz. Allah Teala böyle bir zatın geleceğini bilerek o tohum olarak kainata, tohum olarak kainat o Resulullah'ın bir mahfazası gibi, Resulullah ortaya çıkınca Resulullah onu muhafaza etmiş ya, o da ayrı bir alem, rahmetalil alemin olmuş. Toprağı alırsın, ayrık otunu binlenmesine ayıklarsın, sonra bakımını yaparsın, o meyve çıktıktan sonra artık o tarla nadasa falan bile bırakılır. Teşbih belki oradan başladı diye devam ediyor da, heyecanım bazı mevzuattaki efendim malumat veya işittiklerim söyleyeceğim sözlerin önüne geçiyor. Siz kıymetli dinleyicilerim de, bizi takip eden kardeşlerim de herhalde bu hassasiyeti yaşıyorsunuz ki bizlere sizin heyecanınız yansıyor belki. En önce bu alem onu muhafaza etsin diye yaratılmış. O alemde, kesret aleminde Nuru Muhammedi saklanmış. Fakat Resulullah Efendimiz en güzel şekliyle zuhur ettiği zaman وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ beyanıyla bütün alemler onun sayı-i Muhammediyesi altına girmişler, onun gölgesinde gölgeleri hale gelmişler. Alemin maksadı geldi çünkü. Alemin matlubu geldi. Hazreti Allah'ın matlubu ve mahbubu geldi. O artık zuhur edince, cesedi Muhammedi de ortaya çıkınca, daha onun ileride okuyacağız, doğumuyla bile Kaiserlerin, Kisraların saraylarındaki hadiselere bakarsanız alem kendini topluyor daha onun zuhuruyla beraber. Maksadı geldi. Cenab-ı Hakk'ın muradı zuhur etti çünkü. Dolayısıyla bu murat sonradan bakıp da düşünülüp de yapılmış bir murat değildir. Bizler bazı hadiseleri görerek, düşünerek tedbir alırız ve yeni yeni uygulamalar yaparız. Ama Allah ilmi ezelidir. Allah'ın sıfatları ezelde de onda vardır. Ve o ezeli ilimle ve ezeldeki muradıyla Nur-u Muhammed'i yarattı. Alemi kesreti de ona bir mahfaza yaptı.
Onun izzeti hakkı için yaratılmıştır. Buna göre varlığın ilk sebebi Cenab-ı Hakk'ın bizzat zat-ı uluhiyeti, ikinci sebebi ise Nur-i Muhammedi'yi şerefi ve kıymeti sebebiyle sair varlıklar ile zarflandırmak ve tezyin etmek gereğidir. Diğer bir ifadeyle İslam ilahiyatına göre varlıkların teselsülünde ilk mebde, başlangıç, faili muhtar, dilediğini yapmakta serbest olarak Cenab-ı Hak, vesile ve sebep de Nur-i Muhammedi'dir.
Bunu biraz daha açalım. Senin nereden sen zuhur ettin diye sorusu, annem babam var. Onun kim? Dedesi, ninem vardı. İşte neticede bir insan doğu müteselsilen gider. Hazreti Adem'e kadar vardığını düşün. Bu ağaç, bu toprak, bu nebatat neydi? İşte şundan oldu, o bundan oldu. Yağmur niye oldu? Şundan oldu. Neticede hadiselere baktığınızda muhakkak onun zuhuru için evvelden olan sebepler lazım. Sebeplerin sebebi en başına gittiğinde, sebeplerin henüz yaratılmadığı bir mekanda, bir zamanda sebep yok. Diyor ki, yani küçük dokma yaparsak eserdeki Hazret, bunun sebebi yokken sebebi yaratmak ve yaratılmış olarak, mahlukat olarak yaratma muradı, bu irade ilk önce olan odur diyor. Yani ilk önce ben yaratacağım iradesi vardır. Sebeplerin evveli budur. Sebeplerden evvel bir irade vardır. O irade de Allah'ın iradesidir. Faidi muhtar olan, ilmi ezeliye sahip olan, hiç uzatmaya gerek yok, her şeyin sahibi olan Malikül Mülk, onun iradesi bu alemin başlangıcına sebeptir. Böyle olduğu gibi hemen bu iradeden sonra sebeplerin teşkil edilmesi için ilk sebep olarak yaratılan Nur-u Muhammedi'dir diyor. Sebepler bile ona rücu edecek. Efendim nasıl? Toprağı, suyu, havası, ateşi, nuru. Melekler neden yaratıldı? Nurdan yaratıldı. O nuru nereden aldı? Hazreti Muhammed'in nurundan aldı. O nereden aldı? Allah'ın iradesiyle yaratıldı. İşte diyor ki İslam ilahiyatı, yani dinimizi araştıran, bizlere dinimizi araştırmalara sebebiyet veren, yolunu açan zatlar, pek ifade edemedim ama anlaşıldı. Şu ilahiyat kavramı da çünkü çok farklılaşmaya başladı günümüzde. Neyse, hadisattan evvel müteselsilen, silsile şeklinde sebep-sonuç ilişkilerini takip ederek bir yere kadar gelinirse, artık bir tane sebep olduğu görülür. O sebebin yaratılması için lazım olan irade Allah'ın iradesi, sebeplerin başlangıcı olan da Hazreti Muhammed'in nurudur sallallahu aleyhi ve sellem. Kısaca veya uzunca bunu demek istiyorlar.
Yani yaratılışta o ilktir. İslam'a göre kainat birçok filozofun kabul ettiğinin aksine kadim değil, hadistir. Yani sonradan var olmuştur.
Evet, kainat sonradan var olmuştur. Yani ezelde varlık diye bir şey olmaz. Birçok filozoflar, felsefeciler işte böyle bir şey var. Sonra işte Allah da bir peygamber göndermiş, bir din göndermiş. Böyle dünya kendi başına gidiyordu falan. Allah da başı boş bırakmadı gibi tuhaf tuhaf fikirler bile ileri sürülmüş. Fakat bizim inancımıza göre zaten İslam denildiğinde Hazreti Peygamber'in anlattığı sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı din ölçüsü içerisinde düşünürsek bir kere zaten bunu kabul etmiyoruz biz. Efendim sen kainatın evvelini biliyor musun ki nasıl bu kadar rahat konuşuyorsun? Allah'tan biliyorum. Allah Teala'dan biliyorum. O bildirdi de biliyorum. Onun Resulü bildirdi de biliyorum. Kainat hadistir. Yani sonradan olmuştur. Kainatta sebep-sonuç ilişkileri vardır. Yaratılış bakımından ilk sebep ve yaratılış bakımından ilk Hazreti Muhammed'in nurudur sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin seyyidil arabi vel acem ve imamil mekketil mükerremetil medinetil münevveretil haram asluhu nurun ve nesluhu Adem, ba'suhu muahharun ve halguhu mukaddem diye bir şiir var ya, devamı da var, hatırlatırsanız okuruz.
Eyvallah.
Orada öyle diyor: asluhu nurun, onun aslı nurdur. Ve nesluhu Adem, nesli ise Adem'dir, Adem neslindendir. Ba'suhu muahharun, gönderilişi sonradır. Ve halguhu mukaddem, yaratılışı ise evveldir diyor. Bunu mevhitlerde falan, Arapça mevhitlerde de okunur bu. Yakın zamana kadar da Osmanlı'da, Osmanlı'nın bakiyesi olan büyük zatlar, mesela Gönenli Mehmet Efendi, bazı reisül kurra, mesela Abdurrahman Hendekli Hoca, erişebildiğimiz bazı yaşça kamil, kemale ermiş hoca efendiler, cuma hutbelerinden sonra bu okuduğum şeyi okurlardı, kaside şeklinde. Ve ondan sonra Resulullah'a, İnna Allaha ve melâiketehu yusallûne alen nebi, ya eyyühellezîne âmenu sallu aleyhi ve sellimu teslimâ diye salatü selamı ya bunun sonuna ya bunun evveline okurlardı. Demek ki Peygamber Efendimizin yaratılışı evvel, sebep olarak da yaratılışı evvel, fakat peygamber olarak gönderilişi, enbiyanın sonuncusu olarak gönderilişi sonra. Evet, biz tekrar konumuzu fazla dağıtmadan devam edelim. Buyurun.
Sonradan yaratılmışların ilki ise Nuri Muhammedi'dir. Bu sebepledir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Adem ruh ile ceset arasındayken ben nebiydim buyurmuştur. Tirmizi Menakıb 1.
Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Adem daha henüz yaratılmamıştı. Bir başka hadisi şerifte, toprak ile su arasındaydı, yani çamur halindeydi. Daha ben peygamberdim sözünü evvelki derslerimizde işlemiştik. Burayı da geçiyoruz. Bakmak isteyenler Tirmizi'ye baksınlar. Ayrıca diğer eserleri de lütfen okusunlar. Evet.
Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, nurunun yaratılışı ve ona risalet izafesi itibarıyla Hazreti Adem aleyhisselamdan öncedir. Cismaniyet kazanıp alemimizde zuhur etmesi bakımından ise nübüvvet takviminin son yaprağıdır. Zira risalet takvimi varlığın ilki olan Nuri Muhammedi ile başlamış ve son yaprağı da Cismaniyet-i Muhammedi ile nihayet bulmuştur.
İlk defa bu programı dinleyen kardeşlerimiz için şu misali hatırlatıyorum. Nur-u Muhammedi bir ağacın tohumu gibi. O tohum atıldıktan sonra o ağaçtan meyve olarak tekrar çıkmıştır. Herhangi bir meyveyi aldınız, bu meyveye baktığınızda bu meyve bu ağaçtandır. Fakat aslında bu ağaç bu meyvedandır. Neden? Kökünde bunun tohumu var. Aynen bunun gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu sözü lütfen unutulmasın diye tekrar ediyorum. Tekrarladığımın farkındayım fakat yayılsın kastım var. Derdim o. Kulaktan kulağa dedikodular vesaireler yaymayalım. Güzel, doğru malumatı yaymaya gayret edelim. Bu nübüvvet ağacının, peygamberlik ağacının tohumu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. En son, en mükemmel şekilde marifet meyvesi olarak da bu nübüvvet ağacının meyve-i Muhammedisi zuhur etmiştir. Zahiren bakıldığında son gibi, dikkatli bakıldığında o zahirin de ilki, o zahirle bakılırsa ama, her zahirin ardındaki batının gözükmeyen bir zahir batının olduğunu düşünürsek, bu ifadeyi lütfen zapt ediniz, o ağacın tohumunda da yine Hazreti Peygamber'in nurunu görmüş oluruz. Bu çok tabidir, çok normaldir. Hiç de şaşıracak bir şey yoktur. Evet.
Varlık nuru ise kendilerinin şerefi icabı yaratılmış olan bütün mahlukatın ilk yaratılmış varlık olan Nuri Muhammedi'ye nispetini ifade eder. Bu varlıklarda bizatihi bir şeref mevcut olmayıp onlar değerlerini Nuri Muhammedi'ye izafetle kazanırlar. Şu hadisi şerifler de bu hakikati ifade etmektedir. Adem aleyhisselam cennetten çıkarılmasına sebep olan zelleyi işlediğinde hatasını anlayıp, "Ya Rabbi, Muhammed hakkı için senden beni bağışlamanı istiyorum," dedi. Allah Teala, "Ey Adem, henüz yaratmadığım halde Muhammed'i sen nereden bildin?" buyurdu.
Yaratmadığım derken yaratılmışlar tarafından kendisi yaratmış. Hazreti Adem onurdan yaratılmış. Fakat yaratılmışların görebileceği şekilde bir yaratılmış olmadan evvel sen nasıl onu gördün? Ben onu kendi kudretimle sizlerin gözünden set etmiştim. Nurunu size vaz eyledim ama nurunu size zahiren göstermedim. Onun yaratılışı evveldir nur olarak. Fakat cismani olarak henüz yaratmadım demektir manası. Nereden biliyorsun sen Muhammed'i diye sual etmiş.
Adem aleyhisselam, ya Rabbi, sen beni yaratıp bana ruhundan üflediğinde başımı kaldırdım. Arşın sütunları üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesinin yazılı olduğunu gördüm. Bildim ki sen zatının ismine ancak yaratılmışların en sevimlisini izafe edersin dedi. Bunun üzerine Allah Teala, doğru söyledin ey Adem. Hakikaten o bana göre mahlukatın en sevimlisidir. Onun hakkı için bana dua et. Madem ki dua ettin, ben de seni bağışladım. Şayet Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım buyurdu. Hakim 2.672.
Kaynaklarıyla veriyor. Biz tabi Siyer-i Nebi'nin güzel muhabbetli havasından çıkmak istemiyoruz. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu şekilde nurunun yaratılışı meselesine, Peygamber Efendimiz beşerdir, beşer yaratılmıştır diye kendileri gibi adam zannetme gafletine düşenler bu sözleri çok ihtiyatlı değil, tekebbürle, cahilane bir şekilde karşılarlar. Maalesef bu hatalara, okuduğu halde bu hatalara düşen insanlarımızın sayısı epeyce çoktur. Hemen şurada bir şey hatırlatalım. Daha evvelki mantıken düşünmek, mantıklı şekilde düşünmeye davet etmek pek üslubum değil. Fakat mantık yürüterek dindeki bazı hadiseleri o mantığa uydurmaya çalışanları gördükçe bazen onların vurdukları, onların efendim zayıf gördükleri noktada misalleri vermeyi uygun görüyoruz. Ayet-i kerimede İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî buyurdu Hazreti Allah. Allah ve melekleri, o melekler derken mukarrabin olan meleklerden tutun da her türlü melek vasfını kazanmış, melek sıfatını taşıyan mahlukat içine girmektedir. Resul'e salat ederler, etmektedirler diyor. Ettiler demiyor, etmektedirler. Hemen şöyle bir sual tevcih edin. Nuru Muhammed'in evvel yaratılışını idrak edemeyen, adı Hacı Hoca da olsa idrak edemeyenlere, Allah Hazreti Peygamber'in yaratılışını gördü de hadi ben başlayayım bir salatü selama diye mi başladı? Ondan evvel yok muydu bu salatü selam? Vardı. Nereden biliyorsun? Bir kere Kur'an-ı Kerim'in ayetleri sonradan olmadığıdır. Bahsettiğimiz ezelin ezelinde Allah'ın kelamı olarak Kur'an var mıydı? Vardı. O Kur'an'da, o Allah'ın sözü olarak Allah'la bir olan, ezelin ezelinde var olan bu kelamda İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî denilmiş mi? Melekler ve Allah salat ederler demiş mi? Allah demiş. E kardeşim, Hazreti Adem'in nuru yaratıldıktan sonra göğe bakıp da Muhammed'in ismini görmesini niye akıl erdiremiyorsun? Adem vasfında olursa kişi, adam gibi olursa Hazreti Peygamber'in nurunu da görür, Hazreti Peygamber'in muazzamiyetini, kutsiyetini, mübarekliğini de fark eder. Ama Adam diyoruz ya, Adem, ikisini beraber birleştiriyoruz. En önce adam olmak lazım. Hazreti Adem olmak lazım. İnsaf ile olmak lazım. Daima yaptığı hataları kendi nefsine yükleyecek şekilde, Rabbena zalemne enfusena diyecek şekilde tevazuyla bir insan küçülürse Nur-u Muhammed'i kafasını kaldırdığı zaman görür. Veya kafasını secdeye eğdiği zaman görür diyor büyükler. Burada anlatılanları mecburen bazen keserek, bazen de böyle şiddetli gelmesin. Biz inanın, kıymetli dinleyicilerimizi temin ederim bu hususta. Çok üzücü hadiseler var ama biz onların neşesini kaçırmamak için ancak bu kadar konuşuyoruz. Yani el verse daha farklı şeyler de konuşulur. Şimdi biz tekrar mevzumuza dönelim. Demek ki nuru yaratıldığı halde Hazreti Adem kendisine ruh üfürüldüğünde, arşın gölgesinde bulunduğu vakitte, arş-ı Rahman'ın sütunları üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesini gördü ve oradan bildi ki Allah kendi ismiyle beraber Muhammed'in ismini koymuş, demek ki Muhammed'i çok seviyor. Resulullah diyerek de kendisine izafe etmiş, demek ki bu hususi bir yere sahip. Şu ismi yazılan, şu ismimle müsemma olan zatın güzüsü hürmetine beni affeyle diyerek Hazreti Adem, yaratılış, bu cümle çok önemli, yaratılış gayesini ve muradını anlayan ilk insan olmuş oluyor. Ademiyetini de oradan anlıyor. Hazreti Adem, Hazreti Muhammed'i bildiği için yaratılış gayesini en iyi bilen, ilk bilen insan olarak da insanlık tarihine geçmiş oluyor. O sebepten de ilk peygamberdir. Sırrı Hazreti Muhammed'i görmesidir. Evet. Çünkü madem ki kainatta yaratılış Allah'ın kendi güzelliğinin bilinmesiydi, bu güzelliğin bilinmesi için nuru Muhammed'i yarattı. Hazreti Adem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismini görüp onun eşrefiyetini, ekmeliyetini, eftaliyetini anlayarak, dolayısıyla Hazreti Allah'ın kainatı yaratılış, yaratma maksadına hizmet etmiş oldu da ilk insan ve ilk peygamber olarak insanlık tarihinin başına geçmiş oldu.
Metinden devam edelim mi Fatih abi?
Metne devam edelim.
Eyvallah.
Metin söylediğimiz sözlerin de havaya uçmamasını sağlıyor. Hem metin üzerinden giderek kıymetli dinleyicilerimizle daha az yorduğumuz kanaatindeyim. Evet.
İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle nakledilir. Allah Teala İsa aleyhisselama vahyetti ve şöyle buyurdu. Ey İsa, Muhammed'e iman et ve ümmetinden ona yetişenlere ona iman etmelerini emret. Şayet
evet.
Muhammed olmasaydı Adem'i yaratmazdım. Muhammed olmasaydı cenneti de cehennemi de yaratmazdım. Arşı su üzerinde yarattığımda sarsılmaya başladı. Üzerine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazınca sakinleşti.
Hakim'de geçiyor değil mi
Hakim
bu?
Hakim 2672.
Evet, Hazreti İsa'yı sevdiğini iddia edenler, Hazreti İsa'ya gönül verenler. Biz Hazreti İsa'yı çok severiz. Bir arkadaşımız, tanıdığımız bir kişi birkaç gün bazı sohbetlere iştirak etti. Fakir de yanındaydım. Ecnebi. Kendisi Amerikalıydı. Sonra İslam olmak istediğini, bu gördüğü güzelliğe teslim olmak istediğini, o teslimiyetle hürriyetine kavuşmak istediğini beyan etti ve kelime-i şehadet getirdi. Birkaç hafta İstanbul'da kaldı. Bu arada rahmetli hocam bir gün, böyle 10-15 kişiydik, dedi ki bak sana bir şey soracağım ama bana doğru cevap vereceksin. Sen evvelden Hazreti İsa'ya mensup olduğunu iddia eden bir Hristiyandın. Şu anda Hazreti İsa'ya karşı sevginde bir azalma oldu mu dedi. Ne dedi biliyor musunuz? Böyle elini kalbinin üzerine koydu. Başını sağa sola iki tarafa böyle 5-6 kere salladı. Hani hayır hayır der gibi. Ve gözlerinde yaşlar birikti. Bugün gibi hatırımdadır. İnanır mısınız dedi. Üstad dedi. Efendi Hazretleri dedi. Şu anda Hazreti İsa'yı esas sevmeye şu an başladım dedi. Hazreti Peygamber'i tanıyınca Hazreti İsa'yı anladım ben. Benim bildiğim İsa'ya karşı evet bir saygım vardı. Tarif edemeyeceğim bir soğukluk vardı dedi. Sanki İsa beni sevmiyormuş. Ne zaman ki dedi İslam oldum, Hazreti Peygamber'i tanıdım. Hatta ben size bunu soracaktım. Ben Hazreti Muhammed'i tanıdıktan sonra Hazreti İsa'ya karşı büyük bir muhabbet başladı bende. Acaba neden diye soracaktım. Siz şimdi bunu sordunuz dedi. O da dedi ki işte Enbiya'nın nuru müteselsilen birbirine bağlanmış olan Muhammedi bir enerjiyle birbirine bağlanmış bir silsiledir. Bir tanesini inkar eden hepsini inkar etmiş gibidir. Bir bütünlük vardır. Fakat bir tanesini kabul etmekle diğerlerini kabul etmiş olmazsın. Ama iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyan ettiği dine mensup olan kişi amentü billahi talim edildiği için kendisine ve rusulihi, peygamberlerine de inandım dediği için, bütün peygamberlere iman etmeden Hazreti Peygamber'e iman etmemiş ve onun beyan ettiği İslam'a henüz girmemiş olduğundan peygambere imanla bütün peygamberlere iman etmiş olur. Hazreti İsa'yı da Cenab-ı Hak böyle vahyetti diyor. Senin ümmetinden ona erişecek olanlara da hitabın olsun. O Muhammed'e erişenler, o Mahbub-u Huda'ya erişenler muhakkak surette ona yetiştiklerinde ona tabi olsunlar, hatta ona yardımcı olsunlar diyor. Evet, Hazreti İsa'yı sevdiğini iddia edenlere duyurulur.
Bir gün Cabir radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bana ilk yaratılan şeyin ne olduğunu bildirir misin?" diye sormuştu.
Söyledik. Söyledik ama bir daha söyleyelim mi?
Eyvallah.
Fedake ebi ve ummi. Anam babam sana feda olsun ne demek? Şimdi güzel kardeşlerim, bizi dinleyen Radyo 15 dinleyicileri, ne hikmetse bir muhabbet zuhur ediyor. Onlara hitap ederken farklı bir muhabbet zuhur ediyor. Bunun için kendilerine müteşekkirim. Onlarla her bildiğim, güzel bildiğim şeyi paylaşmak istiyorum. Heyecanımı hoş görsünler. Burada Cabir radıyallahu anh'ın söylediği ve ashab-ı kiramın sıkça söyledikleri, zikrettikleri "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" sözü var. Çok önemli bir söz bu. Ve önemli durumlarda söylenen bir söz. Her zaman söylenecek bir söz değil. "Anam babam sana feda olsun" derken bir tırnak içerisinde, parantez içerisinde bir şey daha hatırlatayım. Bırakın Hazreti Peygamber'e sevgisini gösterme şeklini, efendim bunun bid'attir, şirktir vesairedir gibi yakıştırmalar yapıldığını, bizzat peygambere sahabe-i kiramın yaptığı hitap şekline bakın. "Anam babam sana feda olsun." Bu hitap üzerinde düşünülsün. Parantezi kapatıyorum. Ne demek "anam babam feda olsun"? Bunu maalesef hoca efendiler dahi anlatmıyorlar. Halbuki zahiren bakıldığında "anam babam feda olsun, akrabadan birkaç kişi daha gitsin senin yoluna" gibi bir söz söylemek fedakarlık değildir. "Sen niye gelmiyorsun da anneni babanı gönderiyorsun" diye sorarlar. O edebi tavrıyla, o edebiyatı veya bu edebi cümleyi, bu fevkalade muhabbetli cümleyi o kültür içerisine değerlendirirsek bunun manasını anlayabiliriz. Bir kişinin annesi ve babası bu dünyaya zuhur etmesine, bu dünyaya gelmesine sebep olan iki kişidir. "Fedake ebi ve ummi" derken, yaratılış sebeplerin bile sana feda olsun, değil kendi cismim, onun esamesi bile okunmasın. Benim yaratılışıma sebep olan, dünyada Cabir, Ahmet, Mehmet, Mustafa diye anılmama sebep olan annem babam bile, sebepler bile sana feda olsun demek. Yani canım zaten hazır. "Canım feda olsun" çokça kullanılıyor. "Anam babam sana feda olsun" çok nadir kullanılıyor ve çok ender ve nadir insanlara kullanılıyor. Cabir böyle söylemiş. Ve Hazreti Peygamber de "sus, fazla muhabbet ediyorsun, beni bu kadar sevme" diye men etmemiş. Bazılarının kulağına kar suyu kaçsın. Buyurun okuyun, ne diyormuş?
"Anam babam sana feda olsun ya Resulallah.
Sallallahu aleyhi ve sellem.
Bana ilk yaratılan şeyin ne olduğunu bildirir misin?" diye sormuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Cabir, Allah Teala her şeyden önce senin peygamberinin nurunu,
Allah,
zatının nurundan yaratmıştır" cevabını verdiler.
Elhamdülillah. Allah Teala bizi Musa'nın ümmeti de yapabilirdi, İsa'nın ümmeti de yapabilirdi. Hiç kimse, "Ya Rabbi sen en sevdiğin peygamberin ümmeti den bizi yap" diye bir dilekçe vermedi. Şu hitabın güzelliğine bak. Hazreti Cabir'i ki bu soruyu sormuş da, alınan cevap sayesinde gönüllerimiz de dilşad oldu. Gönüllerimize ferahlık zuhur etti. "Senin peygamberinin nurunu yarattı" diyor. "Ya Rabbi ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh" diyoruz biz. Onu peygamberimiz olarak kabul ediyoruz. Lütfen ve keremen Hazreti Cabir'e yaptığı bu hitabı bize de yapılmış gibi bizleri mesrur eyle. Söz çok güzel. "Senin peygamberin nurunu yarattı" diyor. Ya evet.
İbni Arabi Hazretleri bu hususta şu mütealalarda bulunur. Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'a peygamberliğini müjdelediği vakit Adem Aleyhisselam henüz yoktu. Su ile çamur arasındaydı. Böylece Nebi ve Resuller vasıtasıyla ortaya çıkan bütün şeriatlerin evveli ve batını olmak hükmü Allah Resulü için tahakkuk etmiş oldu. Peygamberimiz daha o zaman şeriat sahibiydi.
Niye bütün peygamberlerin getirdiği şeriat Hazreti Peygamber'de toplandı? İşte bunu anlamayacak ne var diyor. Buraya kadar anlatılan ifadeden anlamadıysan diyor Şeyhülekber, Muhyiddin el-Arabi, buraya kadar anlatılan tafsilattan anlamadıysan buradan da kafanı çalıştırabilirsin diyor. Bütün şeriatlar, bütün suhuflar, bütün ayetler, bütün kitaptaki malumat geldi, hepsi Hazreti Muhammed'de rücu etti. Her şey aslında rücu eder diyor. Aslında Muhammed vardı ki bütün şeriat da onda toplandı diyor. Ne güzel. Evet.
Çünkü hadisi şerifinde Adem ruh ile ceset arasındayken ben nebiydim buyurmuştur.
Böyle olduğu için, bu tahakkuk ettiği için neticede bu tahakkuk etti. Adem daha suyla çamur, balçık veya toprak arasında olduğundan dolayı bütün şeriatlerin kendisine rücu etmesi kıdeminden, kudema oluşundan dolayı, risalette en kıdemli oluşundan dolayı kendisine hiç rücu etti. Evet.
Ben insandım veya ben mevcud idim buyurmamıştır. Nübüvvet ancak Allah tarafından kendisine verilmiş bir şeriat ile söz konusu olur. İbn Arabi El-Fütühat 2-171.
Yani Adem daha suyla çamur arasında, toprak arasındayken ben insandım demiyor ki. Ben nebiydim diyor. Ben Resulüm diyor. Nebi olmak ne demek? Şeriatı olmak demek. Daha Adem yaratılmamıştı, ben nebiydim demek ne demek? Benim şeriatım vardı demek. Tahakkuk etmişi demek. Aklen de bu. Ya bozdunuz bozdunuz, ben şimdi bozulmayan bir şeriat size yarattım, hadi buna tabi olun en iyisi. Der mi Allah? Allah o zaman hadiselere göre onca malum olmayan, haşa cahil, sonradan o cehaleti insan deneme yanılma yoluyla bir şeriat çıkartmış olur. Kim bunu iddia edebilir? Hangi Müslüman iddia edebilir böyle bir şeyi? Böyle bir hamakate kim düşebilir? Düştü kimi kandırabilir? Cahilleri kandırabilir. Allah deneme yanılma yoluyla bozulan şeriatlardan sonra haşa tövbe estağfurullah. Ya ben sıkıldım sizin bozmanızdan etmenizden. Dur ben size şimdi hepsini toparlayacak bir şey yaratayım. Böyle bir şey denebilir mi? Kim bunu iddia edebilir? Hangi izansız insan böyle konuşabilir? Tabii ki nebiydi. Hazreti Adam'dan evvel nebiydi. Allah kendi hilkatte evvel olan Hazreti Muhammed'in şeriatının ne kadar mükemmel olduğunu insanlara anlatmak için en son mükemmelini gönderdi. Bu mükemmel bunun için bakın. Ben bunu ezelimde biliyordum ama siz anlayamazdınız. Ben merhameten, raufiyetimden, rahimiyetimden eser olarak sizler bu şeriatin, sizler Allah Resulü'nün emanetinin ondaki benim tahakkuk eden emirlerimin, nehilerimin, serapa bütün ahlakımın güzelliğini fark edesiniz. Sizler fark edesiniz diye bu kadarını ben size şerh ettim. Artık bundan sonra hem fazilet adına başka bir örnek aramaya hacet yok, hem de rezillik adına başka hataya hacet yok. Hepsi geçmiş ümmetlerin defterlerinde siyah ve beyaz olarak aşikar bir şekilde işlenmiştir. En rezil fiiller de işlenmiştir, en güzel fiiller de işlenmiştir. Hepsi Nur-u Muhammedi sayesinde hakla batıl olarak vazıh bir şekilde beyan edilmiştir. Bunu ne zaman irade etti? Daha Adem yaratılmadan ifade etti, beyan etti ve murad etti. Ki Adem yaratılmadan evvel ben insan şeklindeydim demiyor Hazreti Peygamber. Nebiydim diyor. Nebi ve Resul olabilmesi için kitabı ve şeriatı olması lazım. O zaman tahakkuk etmiş iş. Anlaşıldı herhalde efendim.
Eyvallah. İbn Arabi Hazretleri diğer bir eserinde de şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insan nevi içinde varlığın en mükemmelidir. Bunun içindir ki nübüvvet onunla başladı. Onunla sona erdi.
Evet.
Hazreti Mevlana Mesnevisinde buyurur ki, gel ey gönül, hakiki bayram Cenab-ı Muhammed'e vuslattır. Çünkü cihanın aydınlığı o mübarek varlığın cemalinin nurundandır.
Hazreti Muhammed'in nuruna vasıl olmayan kişi nasıl aydın olabilir diyor Hazreti Mevlana. Mevlana'nın aydınlığına erdiğini iddia eden ve aydın geçinenlere hitap. Ferasetiyle görmüş. Vuslat da onunladır. Aydınlanmak da onunladır. Nur-u Muhammedi'den bir habersen, sen ne alimsin, ne aydınsın, ne falancasın, ne filancasın. Evet, Hazreti Mevlana'dan da misal verdi.
Süleyman Çelebi Hazretleri de Mevlid-i Şerif'inde Mustafa nurunu evvel kıldı var, sevdi anı ol kerim-ü girdigar. O yaratıcı ve kerim olan Allah, önce Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nurunu yarattı ve onu sevdi.
Şimdi burada yine kıymetli dinleyicilerimize bir genel kültür havasında bir şeyler vermek istediğimizden Mevlid-i Şerif'ten niye okuduk? Onu da arz edelim. Efendim Mevlid-i Şerif adına bidat denmiş, başka şeyler denmiş. Halbuki bilinmiyor. Üç kıtaya yayılan Osmanlı'nın daha bidayetinde aynı Hazreti Ömer devrinde nasıl dışarıdan İslam'a girenler, farklı farklı coğrafyadan girenler çok fazlalaşmış. Bunun üzerine farklı farklı tedbirler aranmış, icra edilmiş. Mevlid-i Şerif'in de yazılması zaruri bazı durumlardan çıkmıştır. Bazı kişiler bilhassa farklı dine mensup, yani kendilerince din edindikleri şeye mensup olan kişiler, yoksa farklı din yoktur. Allah'ın dini birdir. İnsanlar onu farklı farklı dinler haline getirmiştir. O onların dinidir. Allah'ın dini birdir. Musa'dan sonra biz İsa'yı tanıyamayız demişler. Musevi olmuşlar. Musacılar olmuşlar. Biz de o zaman Muhammed tanımayız demişler. İsevici olmuşlar. İsa'yı tutanlar. Fanatikler gibi. Şimdi dolayısıyla bunu böyle yapan kişiler ne olmuş oluyor? Kendilerince bir din yapmış oluyorlar. Onların dinidir o. Lekum dinukum veliye din. Fakat Allah'ın dini olan din hepsini bir kabul eder. Farklı din yoktur der. Siz çarpıtıyorsunuz der. İsa'yı Musa'yı siz kendiniz şaşı görüyorsunuz der. Hepsinin nuru birdir der. Hepsinin anlattığı bir olan Allah'tır der. Zaten o nurdan uzaklaştıkları içindir ki Allah'a oğul izafe etmişler. Teslis inancı yapmışlar. Üzeyr'e Allah'ın oğlu demişler. Haşa Allah yukarıdan inmiş, dövüşmüşler, yorgun olmuşlar, güreşmişler. Ne saçmalıklar daha. Yazmış da yazmışlar. Fakat Muhammedül Emin'e kadar bu sahneler yaşanmış. Hazreti Muhammedül Emin geldikten sonra, bu da önemli bir tariftir. Lütfen dikkat buyursun. Muhammedül Emin'in öyle bir emniyeti var ki, müşrikler kendisine emanetlerini bırakıp güvendikleri gibi, Allah onda öyle bir El-Emin ismini tecelli ettirmiştir ki, o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelen güzellikler emniyet altına alınmıştır. Kimse tarif edemeyecek bundan sonra. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Bundan evvelki Kur'an kitaplarımı, ayetlerimin korumasını insanlara vermiştim. Bunu yine ben indiriyorum, fakat bu sefer korumasını da ben alıyorum. O eminliğe, o emanete Hazreti Peygamber'den sebep ve Hazreti Allah alemin yaratılışına sebep eylediği Hazreti Peygamber'e indirilen şeriatı, dini, Kur'an'ı, ayetlerin tahrif edilmesine müsaade etmemişlerdir. Şimdi şurada kalmıştık mevzu. Bunu da anlatayım, ondan sonra belki bir ara veririz.
Eyvallah.
Birçok mevlid yazılmıştır. Hazreti Peygamber'i öven birçok şiir yazılmıştır. Bu gibi şeylere bid'at demeyiniz. Bunu yapan kişiler dinin orijinalini anlatıyoruz adına dinin kültürünü budamaktadırlar. Bu çok farklı bir oyundur. Bunu hüsnü niyetle karşısına çıkan insanlar farkında olmadan sui niyetli, kötü niyetli insanlara oyuncak oluyorlar ve vesile oluyorlar. Süleyman Çelebi'nin yazdığı mevlid, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvetinin doğru anlaşılmasına, Nur-u Muhammedi'nin yaratılışına, Peygamber Efendimizin haddi zatında, hani iddia ediyorlar ya ama farklı bir şekilde göstermeyin etmeyin diye, Peygamber Efendimizin bir beşer olduğuna, Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadı çerçevesinde Hazreti Peygamber'in malumatını beyitler halinde anlatmış. Çünkü fetihler başladığında kültürüyle de fethetmek mecburiyeti vardır. Öteki türlü siz fetihte müyesser olamazsınız. Büyük devlet olamazsınız. Kültürünüz şarttır. O kültürü de yaşatacak şekilde gayrimüslimlerin, bazı hocaların, bazı efendim din adamlarının, ya peygamberler arasında hiçbir fark yoktur. İşte o da peygamber, bu da peygamber gibi sözleri. Hazreti İsa'yı, Musa'yı öven şiirler vesaireler yazıldığında, Hazreti Peygamber hakkında meclislerde okunacak şiirlerin olmayışı, Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Mevlid'i yazmasına vesile olmuştur. Zaten adı da Vesiletün Necat'tır. Kurtuluş vesilesi. Orada Hazreti Peygamber Efendimizin en ilk başından nurunun yaratılışını müteselsilen anlatır ve Peygamber Efendimizin doğumunu anlatarak, beşeri özelliklerini anlatarak da beşer çizgisinde fakat en mükemmel beşer oluşunu gayet güzel anlatmaktadır. O yüzden Mevlid-i Şerif'in, bugün Türkçemiz çok kısır olduğu için okunduğunda anlaşılmıyor bazı sözleri. Hatta bazı telaffuz şekilleri de anlaşılmıyor. İnşallah hatırlatırsanız bir gün sadece Mevlid hakkında konuşuruz.
Eyvallah.
Oradan bir beyit aldık. Bu kısa malumatı inşallah, ümit ediyorum fazla vaktini işgal etmemişizdir dinleyicilerimizin, vermek zorundaydık. Verelim diye düşündük. Şimdi son paragrafı da kısaca okuyalım ve ondan sonra eğer müsaadeniz olursa ara verelim.
Eyvallah. Hülasa, hakikati Muhammediye olarak da isimlendirilen Nuri Muhammedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin manevi şahsiyetini temsil eden bir nur, bir hakikat veya bir cevherdir. Allah katında en sevgili ve en kıymetli olan O'dur. Mevcudatın varlık sebebi, Cenab-ı Hakk'ın hilkatte ilk olan Nuri Muhammediye'ye muhabbetidir. Bu sebeple bütün kainat, Nuri Muhammedi'nin şerefine ve ona bir mazruf olmak üzere halk edilmiştir. Bütün mevcudat, onun hakikatini tafsil ve beyan için yaratılmıştır.
Yani Allah Teala nurunu, hani diyorlar mevcudatın da güzelliği var. Allah'ın celal ve cemal sıfatlarıyla mücehhez bir alemdeyiz. Her şey ona işaret ediyor. Fakat her şeyin ona işaret etmesinin bir sebebi de diyor müellif, bu mektup, bu dışındaki zarf, içindeki güzellikten dolayı, dışındaki zarf da hep ona işaret eder diyor. İçinde öyle bir risale, içinde öyle bir metin var ki, öyle bir metni Muhammedi var ki, onun dışındaki alem, onun güzelliğinden dolayı, dışındaki alem bile onun vahdaniyetine, o Resulullah Efendimizin eşrefiyetine, rahmetelil alemin oluşuna işaret etmektedir diyor. Evet.
Bu yüzden nasıl ki bir bardağa bir ummanı sığdırmak mümkün değilse, Nuri Muhammedi'yi layıkıyla idrak edebilmek de öyle mümkün değildir.
Derler ki, Hazreti Allah görünmez fakat bilinir. O zarf ve mazruftan dolayı. Canım, her şeyde böyle çok bariz, çok açık açık konuşacak değiliz. Bazen hafif böyle üstü kapalı şeyler de kalsın ki, o muhayyelenin getirdiği güzellikle de içimizde tadı kalsın. O yüzden bu sözü sarf edeceğim. Allah Teala görünmediği halde Allah'lığı bilinirmiş. Hazreti Peygamber zamanındakiler tarafından belli bir zaman diliminde yaşadığı halde, gözüktüğü halde layıkıyla bilinmezmiş.
Az evvel kaldığımız noktada paragrafı da sona erdirmiştik Fatih abi.
Evet.
Lakin siz de
ayan oldu ve beyan oldu ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 40 yaşında peygamber olmuş. Yaşamış da peygamberliği sonradan almış bir zat değil. Peygamberliği şeriatıyla, kitabıyla, nübüvvetiyle hilkatte evvel olduğu aşikar olmuş oldu. Artık 3-4 programdır hep bunu anlatıyoruz. Yavaş yavaş iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pak ve temiz efendim neseplerine ve biraz daha tarih çerçevesinde gözlenebilen, görülebilen, çünkü orada bırakmıştık hatırlarsanız, Cenab-ı Hak görülür fakat bilinmez, görülmez fakat bilinir, Resulullah Efendimiz görünür fakat bilinmez diye bir latifeyle üzerine düşünmek üzere bırakmıştık. Şimdi ne kadar görebiliriz? Buyurun, sizi dinliyoruz.
Peygamberimizin babası Hazreti Abdullah, annesi Hazreti Amine'dir. Onun mübarek soyu Hazreti İsmail'in oğlu Kaysar sülalesinin en şereflisi olan Adnan'a kadar uzanır. Peygamberimizin büyük dedesi olan Adnan, İsmail aleyhisselamın soyundandır. Adnan'ın oğlu Me'addin, İsa aleyhisselamın muasırı olduğu nakledilir.
Evet. Me'addin, Hazreti İsa aleyhisselamın dönemlerine tekabül ettiği, yani muasırdır derken, bilhassa bazı kelimeleri kıymetli sevgili dinleyicilerimiz için değiştirmiyoruz. Bunlar da artık günlük hayatlarında kullanılsın diye. Muasırı denildiğinde ne demek? Aynı yüzyılda, aynı asırda yaşadığı manasına geliyor. Demek ki iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'in en şerefli kolundan devam eden Kaiser ailesinin, oradan devam ederek Adnan'a kadar vasıl oluyor. Tabiatıyla bunları hemencecik kısacık arz ediyoruz ama yeri geldikçe Hazreti İbrahim'e, Mekke'ye gelişe, İsmail aleyhisselam'a bunlara tekrar dönülecek. Şimdi bu silsileyle takip edelim. Ondan sonra yeri geldikçe Hazreti İbrahim'den, Hazreti İsmail'den, Adnanilerden, Kureyş'ten tekrar bahsedeceğiz.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesi içinde gerek baba ve gerek ana yönünden en temiz ve en şerefli bir aileye mensuptur.
Herkes tarafından bilinen, herkes tarafından en şereflimiz budur denilen bir sülaleden geliyor. Evet.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nesebinin nezih ve pak oluşu hakkında şöyle buyurmuştur. Ben cahiliye devrinin kötülüklerinden hiçbir şey bulaşmaksızın ana ve babamdan meydana geldim. Ben ta Adem'den babama ve anneme gelinceye kadar hep nikah mahsulü olarak meydana geldim. Asla zinadan meydana gelmedim. İbn-i Kesir El-Bidaye.
Allah Teala nuru Muhammedi'yi barındırmak üzere bütün alemi zarf gibi, mahfaza gibi eyledi, içinde nuru Muhammedi'yi barındığı için. Alemin şerefi bile buradan geliyor. Dünyaya sövülmez, aleme sövülmez. Çünkü bu alemler, bu dünya Hazreti Peygamber'i barındırmıştır. Hazreti Peygamber'in nurunu barındırmıştır. Bu bir. İkincisi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i böyle barındırdığı gibi hususileştikçe, Hazreti Peygamber'e yaklaştıkça o yaklaşmanın getirdiği özellik ve güzellikten dolayı insanlığı, beşeriyetin Hazreti Peygamber'den Hazreti Adem'e kadar çıkan o temiz gelişinde hiçbir eksiklik, hiçbir nakısa, gayrimeşru bir ilişki, farklı bir bozukluk yoktur. Tertemiz bir arktan gelmiştir. Burada anlatılan neseple övünmek değildir. Ki o övünürse hak ederek övünür. Allah övün dediği için övünür. Neseple tefahür etmeye tek layık olan Hazreti Peygamber'dir. Fakat burada nesebiyle övünmek için anlatmıyor bunu. Nasıl bu alemi yarattı Hazreti Allah, her şeyi bir düzen ve intizam içerisinde yarattı. Nur-u Muhammediye mazruftu bu, zarf olmuştu. Böyle olduğu gibi ekmel-i mahlukat, eşref-i mahlukat olan Hazreti Peygamber'in eşrefiyetine binaen tertemiz bir nesilden geldi. O nesep bu sebepten dolayı, o gelecek diye tertemiz kılındı. Allah Teala muhafaza etti. Dolayısıyla cahiliye döneminin necislikleriyle beni bir tutmayın. Ben bu dönemde doğdum ama anne ve babamdan doğdum. Müstakil bir vaziyette doğdum. Herkes annesinden babasından doğar. Ona binaen de diyor ki, buyuruyorlar ki saadetle, anne babadan doğdum ama ben öyle bir anne babadan doğdum ki müteselsilen ta Hazreti Adem'e varıncaya kadar bu nesilden, hem annemin hem babamın neslinden bir tane yanlışlık, insanlar tarafından sefih ve sefil kabul edilecek fiil bu sülaleden zuhur etmemiştir diyor. Zaten biz bunu böyle bildiğimiz için tahiyyata oturduğumuzda Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim diyerek Hazreti İbrahim'e ve ondan evveline kadar Hazreti Peygamber'i zikrederiz. Nesli Muhammed'in de temiz olduğuna en güzel işaret zaten namazlarda, müminin miracı olan namazda, onsuz miracı olmadığını bilen kişilerin namazında Ali Muhammed'e, Nesli Muhammed'e dahi salat ve selam vardır. Evet, buna işaret buyuruyor iki canı Server Efendimiz.
Onun bir ismi şerifi de Mustafa'dır.
Mustafa. Mustafa istifa kanununa tabi tutularak en saf, özdeki saflığı en güzel şekilde ortaya çıkartan, tertemiz olan, pak olan manasına gelmektedir ki buradan Mustafa ismi hususi bir haldir. Benim öyle bir neslim var ki hem ahlaken Mustafa'yım, hem neslen Mustafa'yım, hem ecdad olarak Mustafa'yım. Her şeyimle pakim, her şeyimle seçilmişim, her şeyimle tasfiye kanuna tabi tutulup Allah'ın hoş görmediği her şeyden beri bir vaziyette saflaşmışım. Mustafa diyor. Evet.
Bu isim şu tarihi istifayı, yani seçilip süzülmeyi ifade eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mensup olduğu topluluk ne zaman ikiye ayrılsa Allah Teala Resulünü en hayırlı toplulukta bulundurmuştur. Onun varlığı aydınlatan nuru Hazreti Adem aleyhisselamdan beri en temiz anne ve babadan tesessül ettirilerek kendisine intikal etmiştir. İbni Abbas Hazretleri Şuara suresinin 219. ayetini bu manayı ifade ederek şöyle tefsir etmiştir. Sen, yani nurun, hep secde edenlerden dolaştırılarak sana intikal etmiştir.
Allah Allah. Biz de secde halinde Muhammed ismi gibi oluruz. Ey Habibim, sen hep secde ehillerinden, Allah'ın birliğini kabul eden, sefahetten ve sefaletten uzak bir neslin neticesisin. Cismi Muhammed'in de pak. Nurun pak olduğu gibi cismin de pak. Cismin pak olduğu gibi secde edenlerden gelen bir nesilden olduğun için neslin de pak. Evet.
Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem bu hususu hadis-i şeriflerinde şöyle dile getirmiştir. Ben Adem oğullarının en hayırlı ve en temiz olanlarından devirden devire, aileden aileye geçerek nihayet şu içinde bulunduğum aileden vücuda getirildim. Buhari Menakıb. Allah Teala İbrahim oğullarından İsmail'i seçti. İsmail oğullarından Kinane oğullarını seçti. Kinane oğullarından Kureyş'i seçti. Kureyş'ten Haşim oğullarını seçti. Haşim oğullarından Abdülmuttalib oğullarını seçti. Abdülmuttalib oğullarından beni seçti. Müslim Fedail.
Ya Rabbi, o peygamberin de bizi seçmesin sen nasip eyle. Seçkin ümmetinden olmayı nasip eyle.
Büyük İslam alimi İbn Haldun, Peygamber Efendimizin nesebinin bu kadar sarih ve tafsilatlı bir şekilde bilinmesi ve asaletle devam ede gelmesi hususunda şöyle demektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiçbir kulun ne nesebi bu derece mazbuttur, ne de Adem aleyhisselam'dan kendilerine gelinceye kadar soy asaleti kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Bu, Allah Teala'nın Habibi edibine hususi bir ikramıdır. İbn Haldun.
Evet efendim. Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle bizi Resulullah Efendimiz'e bahşeydesin. Resulullah Efendimiz'in hayatı saadetiyle meşgul olmaya, dakikalarımızı ona sarf etmeye çalışıyoruz. Hiçbir şey olmadıysa bile bu tilavet, bu kıraat, bu konuşma esnasında Allah Resulüne birkaç kerecik dahi olsa, belki layıkı veçile değil, belki gafletle, fakat neticede bir şekilde salatü selam ettik. Cenab-ı Hak o salatü selamların bereketiyle bizleri o Resul'e bahşeylesin. Şefaati Muhammediyesine bizleri nail eylesin.
Amin.